Ayrım 3. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 40. 3. Oto hırsızını evine bir polis memuru getirdi. Sivil güvenlik güçlerinin bu sakınımlı ve iyiliksever üyesi yalnızca tökezleyip düşmemesi için kolundan tuttu adamın kaşarlanmış bir suçlu olduğunu, başka koşullarda olsa kaçmaması için koluna sıkı sıkı yapışacağını düşünemezdi. Buna karşın hırsızın karısının kapıyı açıp da üniformalı bir polis memuru ile burun buruna geldiğinde ve yanında da yüzündeki hüzünlü ifadeye bakılırsa tutuklanmış olmaktan daha beter bir şeyin başına geldiği anlaşılan kocasını gördüğünde kapıldığı korkuyu kolaylıkla düşleyebiliriz. Kadın bir an için kocasının suçüstü yakalandığını, polisin de evde arama yapmaya geldiğini düşündü. Çelişkili gibi görünse de rahatlatıcı bir düşünceydi bu. Çünkü kocası arabadan başka bir şey çalmazdı. Boyutları düşünecek olursa araba denen meret öyle yatağın altına falan saklanacak şey değildi. Kuşkusu çok kısa sürdü çünkü polis memuru bu beyin gözleri görmüyor onunla ilgilenin dedi ve sonuçta polis memuru ona yalnızca eşlik ettiği için içine su serpilmesi gereken kadın gözlerinden süzülen ılık yaşlarla başından geçen bizim de bildiğimiz öyküyü anlatarak kocası kendini onun kollarına bıraktığında başlarına ne büyük bir felaketin geldiğini kavrayıverdi. Koyu renk gözlüklü genç kız da annesiyle babasının yanına bir polis memuru tarafından getirildi. Ne var ki onun kör olduğu anda içinde bulunduğu koşullar bir hayli iticiydi. Bir otelde çığlıklar atan, otel sakinlerini ayağa kaldıran çıplak bir kadın, bu arada birlikte olduğu ve pantolonunu yarım yamalak ayağına geçirdikten sonra oradan sığışmaya çalışan bir erkek, bütün bunlar aslında trajik olduğu su götürmeyen durumu biraz sulandırıyordu. Görme yetisini yitirmesinin, kendisini kaptırdığı zevkin geçici, yeni ve beklenmedik bir sonucu olmadığını anladığında avaz avaz bağırmaya başlayınca alelacele giydirilen kör kadın hiç de hoş olmayan davranışlarla ve neredeyse yaka paça otelden dışarı atıldığında sıkılma ve utanma duyguları içinde olduğundan bu davranış karşısında ağlamaya ve sızlanmaya kalkışmadı ki bu duygular onun para karşılığı aşk satan biri olduğunun ortaya çıkması karşısında ikiyüzlülerin ve namus anıtı geçinenlerin homurdanmalarına karşın o anda duyumsadıklarıyla bütünüyle bağdaşıyordu. Polis memuru biraz kaba, biraz da alaylı bir ses tonuyla ona nerede oturduğunu sorduktan sonra taksi ücretini ödeyecek parasının olup olmadığını öğrenmek istedi. Böyle durumlarda devlet ödeme yapamaz diye uyardı onu. Şöyle bir anımsatılıp geçilen bu tutum, bu kişilerin yaptıkları ahlak dışı ticaretten kazandıkları paranın vergisini vermedikleri düşünecek olursa belirli bir mantıktan yoksun sayılmazdı. Genç kız başıyla var anlamında bir işaret yaptı ama kör olduğundan sizin de düşüneceğiniz gibi polis memurunun bu işareti belki de görmediğini düşünerek mırıldandı. Evet param var ve ta içinden gelen bir sesle ekledi. Keşke olmasaydı. Bu sözler bize konuyla ilgisiz gibi gelebilir ama insan aklının içinde düşüncelerin halka halka yayıldığını, orada kestirme ve düz yolların bulunmadığını dikkate alacak olursak, genç kızın söylediklerinin çok açık seçik olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü o, kötü davranışı, ahlaksızlığı yüzünden cezalandırıldığını söylemek istiyordu. Hepsi bu. Annesi de akşam yemeğinde evde olamayacağını söylemişti. Oysa eve vaktinde hatta babasından bile önce dönecekti. Göz doktorunun durumu biraz farklı oldu. Bu yalnızca onun kör olduğu sırada evde bulunmasından değil, doktor oluşundan dolayı bir bedenleri olduğunun yalnızca bir yerlerine bir şey olduğunda farkına varan öteki insanların tersine, başına gelen bu durum yüzünden kendini hemen ve bütünüyle umutsuzluğa teslim etmeye niyetli olmamasından kaynaklanıyordu. Çok kötü bir durumda bulunmasına, bunalımın kıskacına yakalanmış olmasına ve gözlerinin önünde kahredici bir gece olmasına karşın Homeros'un her şeyden önce ölümü ve acıları anlatan bir şiir olan İlyadası'nda söylediği şeyi anımsayabildi. Bir doktor tek başına birçok insana bedeldir ki bizlerin bu açıklamayı salt niceliksel bir deyiş olarak değil, niteliksel özelliğiyle anlamamız gerekir. Doktor da zaten bunun böyle olduğunu anlamakta gecikmeyecekti. Karısının yarı uykulu durumda bir şeyler mırıldanarak sokulmak için kıpırdanmasına karşın onu uyandırmadan yatağına yatma yürekliliğini gösterdi. Uzun saatler boyunca uyanık kaldıktan sonra artık bütünüyle tükendiği için kısa süren bir uykuya daldı. Karısına mesleği başkalarının gözlerindeki hastalıkları iyileştirmek olan bir sıfatıyla kör oldum demek zorunda kalmamak için gecenin hiç bitmemesini isterdi ama aynı zamanda gün ışığının çabuk gelmesini de isterdi ve bu düşünce aklına onu bir daha göremeyeceğini bilmesine karşın bu sözcüklerle, gün ışığı sözcükleriyle geldi. Gözleri kör bir göz doktoru hiçbir işe yaramazdı elbette. Ama sağlık otoritelerini durumdan haberdar etmeyi, olayın ulusal bir felaketi, şimdiye kadar görülmemiş bir körlük salgınına dönüşebileceğini onlara bildirmeyi kendine görev sayıyordu. İşin şakası yoktu. Bu hastalık son derece bulaşıcı bir tablo oluşturuyor ve insanları önceden iltihaplanma, mikrop kapma ya da herhangi bir deformasyon gibi patolojik belirtiler göstermeden yakalayıveriyordu. Ki buna gözlerini uzun uzun incelediği hastada ya da kendisinde tanık olmuştu. Kendi gözleri hafif mi yoktu? Biraz da astigmatı vardı ve bu iki deformasyon o kadar önemsizdi ki şimdilik gözlük takmamaya karar vermişti. Artık görmeyen gözler bütünüyle kör olmuş, buna karşın farklı bölümlerinde hiçbir kusuru bulunmayan, eski ya da yeni doğuştan gelme ya da sonradan olma en küçük doku bozukluğuna rastlanmayan gözler. Kör adamın gözlerini büyük bir dikkatle incelediğini, muayene aygıtında baktığı o gözlerin sağlıklı göründüğünü, hiçbir bozulma belirtisi taşımadığını ki 38 yaşında bir insanda ender rastlanır bir durumdu bu, hatta daha genç insanlarda bile anımsadı. Bir an için kendisinin de kör olduğunu unutarak o adamın kör olmaması gerektiğini düşündü. İnsan denen yaratık işte böylesine büyük özveriler gösterebiliyordu. Buysa eskiden beri süregelen bir davranıştı. Başka biçimde ifade etmiş gibi görünmesine karşın Homeros'un da aynı şeyi söylemiş olduğunu unutmayalım. Karısı kalktığında uyuyormuş gibi yaptı. Daldığını sandı, derin uykusundan uyandırmamak için alnına kondurdu, hafif öpücüğü duyumsadı. O, adamcağızın sergilediği olağanüstü körlük vakasını araştırmak için çok geç yatmıştır zavallı diye düşündü belki de. Göğsüne çöken, burun deliklerinden içine giren, onu içeriden kör eden ağır bir bulut yüzünden yavaş yavaş boğuluyormuş duygusuna kapılan doktorun kısa bir inlemeden sonra gözlerinden iki damla yaş aktı. Gözlerini boğan, iki yanağından süzülen bu yaşlar için bunlar beyaz gözyaşları olmalı diye düşündü. Hastaların ona "Doktor, kör oluyorum galiba." dediklerinde kendilerini nasıl bir korkuya kaptırmış olduklarını şimdi anlıyordu. Ev yaşamına özgü bazı gürültüler yattığı odaya kadar geliyordu. Karısı hala uyup uyumadığına bakmak için gelmekte gecikmeyecekti. Birazdan hastaneye gitme zamanı gelecekti. Dikkatle kalktı. Robde şambırını el yordamıyla arayıp bulup sırtına giydi, banyoya girdi, çişini yaptı. Sonra odaya nerede bulunduğunu bildiği aynanın önüne döndü ama bu kez "Tanrım, ne olabilirdi bu?" diye kendi kendine sormadı. Bir insan beyninin kilitlenmesi için bin bir neden olabilir demedi. Ellerini aynaya değecek kadar ileri uzattı yalnızca. Görüntüsünün orada olduğunu ve kendisine baktığını biliyordu. Görüntü onu görüyor, buna karşın o görüntüyü görmüyordu. Karısının odaya girdiğini duydu. "Ah, kalktın mı?" dedi ona. "Evet, kalktım." diye yanıt verdi. Sonra yakında olduğunu duyumsadı. "Günaydın sevgilim." Bunca yıllık evlilikten sonra birbirlerine hala sevgi sözcükleriyle sesleniyorlardı. Bunun üzerine doktor da ona tiyatro oynuyorlarmış da söz sırası kendisine gelmiş gibi "İşlerin iyi gideceğini sanmıyorum, gözümde bir şey var." dedi. Kadın cümlenin yalnızca son sözlerine dikkat etti. "Dur da bakayım." dedi ve onun gözlerini dikkatle inceledi. "Hiçbir şey görmüyorum." dedi. Kuşkusuz repliğine şaşırmıştı çünkü bu sözler onun rolünde yoktu. Kocasının söylemesi gereken sözcüklerdi. Ne var ki adam kendini daha yalın biçimde şöyle ifade etti. "Görmüyorum." ve ekledi. "Hastalığı dünkü adamdan aldığımı sanıyorum." Doktor karıları kocalarına yakın olmaları sayesinde tıp konusunda zamanla bazı bilgiler edinirler. Kocasına her bakımdan çok yakın olan bu kadıncağızın da körlüğün bir salgında olduğu gibi hastadan hastaya geçmediğini, bir insanın kör birine baktı diye kör olmayacağını, körlüğün o kişiyle onun doğarken sahip olduğu gözler arasındaki kişisel sorun olduğunu bilecek kadar bilgisi vardı. Öte yandan bir doktor da ağzından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini her durumda bilirdi. Tıp fakülteleri bunun için vardı ve hal böyleyken bu doktor kör olduğunu ileri sürüyor ve hastalığın kendisine başkasından bulaştığını söylüyorsa, tıp konusunda bir sürü bilgi kırıntısı edinmiş bile olsa bu kadıncağız kim oluyordu da ondan kuşkulanmaya kalkıyordu yani? Dolayısıyla zavallı kadının gözlerinin önündeki çürütülemez kanıt karşısında sonunda sıradan bir eş gibi ki bunlardan ikisini daha önce tanımıştık, kocasının boynuna sarılıp içine düştüğü büyük acının tüm belirtilerini dışa vurması anlaşılır bir davranıştı. "Ne yapacağız şimdi?" diyordu gözyaşları içinde. "En kısa sürede tüm sağlık birimlerine, bakanlığa haber vereceğiz. Gerçek bir salgın söz konusuysa önlemler almak gerekecek. Ama şimdiye kadar hiç körlük salgını görülmedi ki," diye karşılık verdi karısı. Bu son düşünceye umutla sarılarak Durup dururken nedensiz kör olan insan da görünmedi. Oysa şu anda bu durumda olan en az iki kişi var. Son sözlerini henüz bitirmişti ki yüzü allak bullak oldu. Karısını neredeyse kabaca iterek geri çekildi. Uzaklaş benden, yaklaşma. Hastalığı sana geçirebilirim. Sonra sıkılı yumruklarını kafasına vurarak, ne şapşal, ne salak, ne kafasız doktorum ben. Nasıl oldu daha önce düşünemedim. Tüm bir geceyi aynı yatakta geçirdik. Muayenehanemde kalıp kapıyı da içeriden kilitlemem gerekirdi. Konuşma böyle, lütfen. Ne olacaksa olacak. Haydi gel, sana kahvaltı hazırlayayım. Bırak beni, bırak beni, seni bırakmayacağım diye bağırdı kadın. Ne yapmak istiyorsun sen? Tanrı aşkına evin içinde sendeliğe sendeliğe dolaşmak, telefonu ararken mobilyalara çarpmak, bulmak istediğin numarayı görmeyen gözlerle telefon rehberinde aramak mı? Bu arada ben de kristal bir fanus içinde kendimi korumaya almış olarak bu manzarayı sakin sakin izleyeceğim, öyle mi? Kocasının koluna sıkıca yapıştı ve haydi gel sevgilim dedi. Doktor karısının ona ısrarla hazırladığı bir fincan kahve ile kızarmış ekmeği bitirdiğinde bunu ne büyük bir zevkle yaptığını düşünebiliriz. Vakit henüz çok erkendi. Yani uyarması gereken kişileri bürolarında bulması için çok erkendi. Aklı ve mantığı karşılaştığı vakaları en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'nın yüksek bir yetkilisine iletmesi gerektiğini söylüyordu ama kendini yalnızca önemli ve ivedi bilgiye sahip bir doktor kimliğiyle tanıtmasının ne kadar üstelerse üstelesin sekreter kızın onu önceden dert anlatacağı orta dereceli bir yetkiliye bile bağlamasına yetmeyeceğini anladığında bu düşüncesinden kısa sürede vazgeçti. Adam onu bir üstüne bağlamadan önce ne olup bittiğini kesin olarak öğrenmek istiyordu. Çünkü içinde en küçük bir sorumluluk duygusu taşıyan bir doktor karşısına ilk çıkana pat diye körlük salgını olduğunu söyleyecek olursa hemen bir panik çıkması kaçınılmazdı. Telefondaki memur, size inandığımı söylememi istiyorsanız söyleyeyim. Size inanıyorum. Ne var ki benim de uymak zorunda olduğum yönetmelikler var. Bana ne olup bittiğini söylersiniz ya da bu konuşmayı burada keseriz dedi. Gizlilik taşıyan bir durum bu. Gizlilik taşıyan durumlar telefonla bildirilmez. Kalkıp buraya gelseniz iyi olur. Evimden dışarı çıkamam. Hastalığa siz de mi yakalandınız? Evet ben de yakalandım dedi kör doktor bir an duraksadıktan sonra. Bu durumdan kendinize bir doktor çağırmalısınız. Gerçek bir doktor diye karşılık verdi memur ve verdiği bu yanıttan hoşnut telefonu doktorun yüzüne kapadı. Bu kaba davranış doktorda bir şamar yemiş etkisi bıraktı. Karısına kendisine niye büyük bir kabalıkla davranıldığını dinginlik içinde anlatabilmesi için birkaç dakika kendine gelmesi gerekti. Sonra aklına uzun süre önce keşfetmesi gereken bir şey gelmiş gibi hüzünlü bir sesle mırıldandı. Yarı ilgisizlik, yarı kötü kötü niyetten oluşan bir çirkef içinde yüzüyoruz. Ve artık zaman yitirdiğini, bilgiyi gitmesi gereken yere en güvenli biçimde ulaştırmanın, bürokratların işi safsaklatma girişimini atlayıp çalıştığı hastanenin klinik şefiyle doktor doktora karşılıklı konuşmak olduğunu anlamıştı. Daha sonra da o kahrolası resmi mekanizmanın dişlilerini harekete geçirmeye çalışacaktı. Kadın hastanenin ezbere bildiği numarasını çevirdi. Doktor karşıdan ses geldiğinde kimliğini söyledi. Sonra hızla geçiştirerek, "İyiyim, teşekkür ederim," dedi. Sekreter kız, "Nasılsınız doktor?" diye sormuştu kuşkusuz. O da insan iyi olmadı. Hatta ölecek durumda olduğu halde bunu yiğitliğe dışkı sürdürmemek için itiraf etmek istemediğinde söylendiği gibi. İyiyim demişti. Olayları onun yaptığı gibi bilinçsiz olarak tersine döndürmek yalnızca insan türüne özgü bir davranıştı. Telefona klinik şefi çıkıp ne oluyor bakalım dediğinde doktor ona yalnız olup olmadığını, ona söyleyeceklerini, çevre duyacak birini bulup bulmadığını sordu. Çekinecek bir şey yoktu. Sekreter kızın göz hastalıklarıyla ilgili konuşmayı dinlemekten daha iyi işleri vardı yapacak. Zaten o yalnızca kadın hastalıklarıyla ilgili konuşmalarla ilgilenirdi. Doktorun anlattıkları kısa fakat kesindi. Sözü dolaştırmadı. Gereksiz şeyler söylemedi. Aynı şeyi iki kez açıklamadı. Söyleyeceklerini klinik bir kurulukta aktardı. Bu tutumu doktorun içinde bulunduğu koşulları dikkate alan klinik şefini şaşırttı. Gerçekten kör mü oldunuz diye sordu. Hiç kuşkum yok. Her şey bir yana bu bir rastlantı olabilir. Belki de tam anlamıyla bir bulaşma söz konusu değildir. Tamam, bunun bulaşma ile geçtiği henüz kanıtlanmış değil ama böyle bir olasılık var. Kuşkusuz öyle ama sonuç çıkarmak için vakit henüz erken. Birbirinden ayrı iki vaka istatistik olarak bir anlam ifade etmez. Bu sayı birden hızla artmazsa tabii. İçinde bulunduğunuz ruh durumunu anlıyorum ama sonradan asılsız çıkma olasılığı bulunan bir konuda kendimizi kötümserliğe kaptırmaktan kaçınmamız gerekir. Teşekkür ederim. Sizi sonra ararım. Hoşça kalın. Yarım saat sonra doktor karısının da yardımıyla acemice tıraş olmayı bitirmişti ki telefon çaldı. Klinik şefi yeniden arıyordu ve ses tonu farklıydı. Burada birdenbire kör olmuş küçük bir çocuk var. Her şeyi bembeyaz görüyor. Annesi oğluyla birlikte dün sizin muayenehanenize gittiğini söylüyor. Sol gözünde şaşılık vardı, dışa bakıyordu sanırım. Evet, tamam öyleyse hiç kuşku yok. Aynı çocuk bu. Bu konu beni kaygılandırmaya başladı. Durum gerçekten ciddi. Bakanlığa... Evet, hastane yönetimine hemen telefon edeceğim. 3 saat sonra doktor ve karısı sessizlik içinde öğle yemeği yiyorlardı. Adam elinde çatal, karısının küçük küçük kestiği et parçalarını tabağında el yordamıyla bulmaya çalışırken telefon yeniden çaldı. Kadın telefonu açmaya gitti ve hemen geri geldi. Seni arıyorlar bakanlıktan. Ayağa kalkmasına yardım etti, çalışma odasına kadar götürdü ve ahizeyi eline tutuşturdu. Kısa bir konuşma oldu. Bakan dün onun muayenehanesine gelen hastaların kimliklerini bilmek istiyordu. Doktor her biri için tutulan klinik fişte kimlikleriyle ilgili bütün bilgilerin, adlarının, soyadlarının, medeni durumlarının, mesleklerinin, adreslerinin bulunduğunu söyledi ve evine gelecek yetkiliye ya da yetkililere eşlik etmeye hazır olduğunu bildirdi. Hattın öteki ucundan kestirip atan tonda bir yanıt geldi. Buna gerek yoktu. Telefon ahizesi el değiştirdi. Bu kez başka bir ses duyuldu. Günaydın, ben Sağlık Bakanıyım. Zaman yitirmeden hareket ettiğiniz için hükümetim adına size teşekkür ederim. Uyanık davranmanız sayesinde gerekli önlemleri alıp duruma egemen olacağımızdan eminim. Bu arada ben sizden evinizde kalıp dışarı çıkmama inceliğini göstermenizi rica edeceğim. Bu son sözler son derece nazik bir ses tonuyla söylenmişti ama bir buyruk olduğuna kuşku yoktu. Doktor yanıt verdi. Elbette Bakan Bey, oysa karşı taraf telefonu kapatmıştı. Birkaç dakika sonra telefon yeniden çaldı. Klinik şefiydi. Sinirli bir sesle geveleyerek konuşuyordu. Şu anda aldığım bir habere göre polis 2 ani körlük vakası saptamış. Polislerden mi? Hayır, biri erkek, öteki kadın. Erkek sokakta bulunmuş ve kör oldum diye bağırıyormuş. Kadın da kör olduğu sırada bir oteldeymiş. Anlaşıldığına göre bir yatak macerası. Onların da benim hastalarım olup olmadıklarını doğrulamak gerekiyor. Adlarını biliyor musunuz? Söylemediler. Bakan benimle temasa geçti. Muayenehaneme gidip fişlere bakacaklar. Ne karışık bir durum. Bunu bana siz mi söylüyorsunuz? Doktor telefonun ahizesini bıraktı. Ellerini gözlerine götürdü. Daha da büyük kötülüklerden korumak istiyormuşçasına öylece tuttu. Sonra kısık bir sesle, o kadar yorgunum ki dedi. Uyu biraz, seni yatağına götüreyim dedi karısı. Gereği yok, uyuyamam. Zaten akşam da olmadı. Zaman kötülüklere gebe. Buna hiç kuşku yok. Son kez telefon çaldığında saat neredeyse akşamın 6'sı olmuştu. Doktor telefonun yanında oturuyordu. Ahizeyi kaldırdı. Evet, benim dedi. Hattın öteki ucundaki kişinin söylediklerini dikkatle dinledi. Ve telefonu kapatmadan önce hafif bir baş işareti yapmakla yetindi. Kimdi? Diye sordu karısı. Bakandı. Yarım saat içinde bir can kurtaran beni almaya gelecek. Böyle bir şey bekliyor muydun? Evet, böyle bir olasılık vardı. Nereye götürecekler seni? Bilmiyorum. Hastaneye sanırım. Bir bavul çıkarayım, içine çamaşır giysi koyayım, yolculuğa çıkmıyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu kollayarak yatak odasına götürüp yatağın üzerine oturttu. Burada sakin sakin otur. Ben her şeyle ilgilenirim. Karısının odanın içinde oraya buraya gittiğini, çekmeceleri dolapları açıp kapattığını, giysileri çıkarıp yerdeki bavula yerleştirdiğini duydu ama bavulun içinde kendine ait giysilerden başka birkaç etek ve bluz, 2 pantolon, bir entari ve kadın ayakkabıları da olduğunu göremezdi. Bu kadar giysiye gerek duymayacağını düşündü ama sesini çıkarmadı. Ayrıntıları konuşmanın sırası değildi. Bir kilitlenme sesi duyuldu ve kadın, ''Tamam, can kurtaran artık gelebilir.'' dedi. Bavulu merdivene bakan kapının yanına koydu. Kocasının, ''Bırak bu işi, ben yapabilirim. Her tarafım sakat değil.'' diyerek yardım etme isteğini geri çevirdi. Sonra oturma odasındaki kanepeye oturarak beklemeye başladılar. El ile tutuşmuşlardı. Adam, ne kadar bir süre için ayrı kalacağımızı bilemiyorum, dedi. Kadın, kötü şeyler düşünme, diye yanıtladı. Bir saate yakın beklediler. Zil çaldığında kadın kapıyı açmak üzere kalktı ama kapıda kimse yoktu. Konuşma aygıtına yöneldi ve yanıt verdi. Tamam, aşağı iniyor. Kocasının yanına döndü. Seni aşağıda bekliyorlar. Yukarı çıkmamak için kesin buyruk almışlar, dedi. Anlaşılıyor ki bakanlık gerçekten korkuyor. Haydi gidelim. Aşağı inmek için asansöre bindiler. Kadın kocasının son basamaklara inip can kurtarabilmesine yardım etti. Sonra bavulu almak için merdivene geri döndü, tek başına kaldırdı ve can kurtaranın içine itti. Kendisi de can kurtarana binip kocasının yanına oturdu. Arabanın şoförü itiraz etti. Yalnızca beyi götürebilirim, böyle bir buyruk aldım. Sizin inmeniz gerekiyor bayan. Kadın dinginlik içinde yanıt verdi. Beni de götürmeniz gerekiyor, ben de şu anda kör oldum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 50.